Ayrım 19, Uzay Akımları, Asimov, sayfa 210. 15. Bölüm, Esir. Fayflı Samiye Hanım hayal kırıklığı hissetmeye pek alışkın değildi. Hayal kırıklığının saatlerce sürmesi ise daha önce eşine rastlanmamış, hatta akıl almaz bir durumdu. Uzay istasyonunun komutanı da Kaptan Ray City'den farksızdı. Kibar, hatta neredeyse yağcı bir adamdı, mutsuz görünüyordu. Samia'ya ne kadar üzgün olduğunu ve ona karşı çıkmayı kesinlikle istemediğini söylese de, kadının açıkça dile getirdiği isteklerine boyun eğmedi. Samia en sonunda isteklerini dile getirmeyi bırakıp sıradan bir Sark vatandaşı olarak doğuştan hakkı olan şeyleri talep etmeye başlamak zorunda kaldı. ''Bir Sark vatandaşı olarak dilediğim takdirde gezegene inen her gemiyi karşılama hakkım olduğunu sanıyordum.'' dedi garez yüklü bir sesle. Komutan genzini temizledi ve yüzündeki acı çizgileri daha derin ve net bir hal aldı. ''Aslına bakarsanız hanımım,'' dedi sonunda, ''sizi içeri almamak gibi bir arzumuz yok. Lakin Yüce Efendi Fife'dan, yani babanızdan, gemiyi karşılamanızı men eden özel bir emir aldık. Uzay istasyonunu terk etmemi mi emrediyorsunuz yani?'' diye sordu Samia buz gibi bir sesle. ''Hayır hanımım.'' Komutan bir uzlaşma fırsatı yakalamaktan memnun görünüyordu. ''Sizi istasyonun dışında tutmamız emredilmedi. Eğer burada kalmak isterseniz bunu yapabilirsiniz. Ama pistlere yaklaştığınız takdirde sizi durdurmak zorunda kalacağımızı tüm saygımla belirtmek isterim.'' Ardından çekip gitti ve Samia özel yer taşıtının lüks koltuğunda uzay istasyonunun en dış kapısından 30 metre kadar içeride çaresizce kala kaldı. Onu beklemiş, gözlerini onun için açık tutmuşlardı. Muhtemelen onu gözetlemeye de devam edeceklerdi. ''Aracımın tekerleklerini ileri doğru azıcık bile hareket ettirirsem büyük ihtimalle güç akımımı da keserler.'' diye düşündü Samia öfkeyle. Dişlerini gıcırdattı. Babasının ona bu şekilde davranması adil değildi. Hepsi aynıydı. Ona daima hiçbir şeyden anlamıyormuş gibi muamele ediyorlardı. Oysa babasının onu anladığını sanmıştı. Ofisine girdiğinde babası onu karşılamak için koltuğundan kalkmıştı. Karısı öldüğünden beri sadece Samia için yaptığı bir hareketti bu. Fife ona sıkıca sarılmış, bütün işlerine ara vermişti. Hatta katibinin o durgun beyaz yüz ifadesinden rahatsız olduğunu bildiği için adamı dışarı yollamıştı. Neredeyse büyük babası ölmeden, babası bir yüce efendi olmadan önceki günlerdeki gibiydi. ''Mia canım, gözüm yollarda kaldı.'' demişti. ''Florina'dan buraya varmanın bu kadar uzun sürdüğünü hiç bilmezdim. Güvende olmanı garanti altına almak için gönderdiğim gemiye yerlilerin saklandığını öğrendiğimde neredeyse deliye dönecektim.''
''Babacığım, endişelenecek bir şey yoktu.''
''Öyle mi? Neredeyse bütün donanmayı seferber edip seni buraya ordu güvenliği eşliğinde getirtecektim.''
Bu düşünce karşısında ikisi de kahkahalarla gülmüşlerdi. Samia aklını meşgul eden meseleyi tekrar açana kadar aradan dakikalar geçmişti.
''Kaçaklara ne yapacaksın baba?'' diye sormuştu gelişigüzel bir şekilde.
''Niçin bilmek istiyorsun Mia?''
''Sana suikast düzenlemeyi planladıklarını falan düşünmüyorsun herhalde.''
Fife gülümsemişti. ''Aklından böyle kötü şeyler geçirmemelisin.''
''Düşünmüyorsun değil mi?'' diye ısrar etmişti kız.
''Tabii ki hayır.''
''Güzel, çünkü onlarla konuştum baba ve zavallı, zararsız insanlardan başka bir şey olduklarına inanmıyorum. Kaptan Ray City'nin ne söylediği umurumda değil.''
''O zavallı zararsız insanlar hatırı sayılır miktarda yasayı çiğnediler mi ya?''
''Onları sıradan suçlularmış gibi muamele edemezsin baba.'' Sesi telaşla yükselmişti.
''Başka ne yapabilirim ki?''
''Adam bir yerde değil, dünya denen bir gezegenden geliyor. Kendisine psişik sonda uygulanmış ve hareketlerinden mesul değil.''
''Eh, o zaman güv bak bunu fark edecektir canım. Bence bu meseleyi onlara bırakmalısın.''
''Hayır, bu konu onların eline bırakılamayacak kadar önemli. Anlamayacaklar, hiç kimse anlamıyor, ben hariç.''
''Bütün dünyada bir tek sen mi anlıyorsun Mia?'' diye sormuştu adam hoşgörüyle, bir parmağıyla kızının alnına düşen bir bukleyi kenara iterek.
''Sadece ben, Sadece ben, demişti Samiye enerjik bir şekilde. Geri kalan herkes dünyalının bir deli olduğunu düşünecek. Fakat ben böyle olmadığından eminim. Hem Florina'yı hem de tüm galaksiyi etkileyecek büyük bir tehlikeden söz ediyor. O bir uzay analisti ve o insanların kozmogoni konusunda uzman olduğunu biliyorsun. Böyle bir şeyi bilse bilse o bilir.
Onun gerçekten de bir uzay analisti olduğunu nereden biliyorsun Mia?
Öyle söyledi.
Peki bizi bekleyen şu tehlikenin detaylarından da bahsetti mi?
Hatırlamıyor. Dedim ya, ona psişik sonda uygulanmış. Bunun elimizdeki en büyük delil olduğunu göremiyor musun? Çok şey biliyordu. Birisi onu karanlıkta bırakmak istedi.
Sesi içgüdüsel olarak bir fısıltıya dönüşüp sır veren birinin boğuk tonuna bürünmüş ve omzunun üstünden geriye bakma dürtüsüyle savaşması gerekmişti.
Eğer teorileri yanlış olsaydı ona psişik sonda uygulamalarına gerek kalmazdı. Bunu göremiyor musun?
Eğer durum gerçekten de bundan ibaretse onu neden öldürmediler o zaman diye sormuştu Five ve anında buna pişman olmuştu. Kıza sataşmanın bir faydası yoktu.
Samya bunu bir müddet düşünmüş, bir sonuca varamamış, sonra da eğer Güvbak'a onunla konuşmama izin vermelerini emredersen sebebini öğrenebilirim demişti. Dünyalı bana güveniyor, güvendiğini biliyorum. Ondan Güvbak'ın yapacağından daha fazla bilgi elde edebilirim. Lütfen onu görmeme izin vermelerini sağla baba, bu çok önemli.
Five kızının sıkılı yumruklarını kibarca kavrayıp ona gülümsemişti. ''Şimdi olmaz Mia, şimdi olmaz. Birkaç saat içerisinde üçüncü kişi de elimizde olacak. Ondan sonra düşünürüz.''
''Üçüncü kişi mi? Tüm o cinayetleri işleyen yerdi mi yoksa?''
''Ta kendisi. Onu getiren gemi bir saat içinde inişe geçecek.''
''O zamana dek yerdi kıza ve uzay analistine bir şey yapmayacaksınız o halde.''
''Hayır, yapmayacağız.''
''Güzel, gemiyi ben karşılayacağım.'' demişti ayağa kalkarak.
''Nereye gidiyorsun Mia?''
''Uzay istasyonuna baba. Şu diğer yer diye sormak istediğim çok şey var.''
Güldü.
''Sana kızının gerçek bir dedektif olabileceğini göstereceğim.'' Ama Five onun gülüşüne karşılık vermemişti.
''Gitmemeni tercih ederim.''
''Niye ki?''
''Bu adamın buraya getirilişine hiçbir şey engel olmamalı. Uzay istasyonuna gidersen çok şüphe çekersin.''
''Ne olmuş yani?''
''Devlet meselelerini sana açıklayamam Mia.''
''Devlet meseleleriymiş ha?''
Samya babasına doğru eğilmiş, alnının ortasına küçük bir buse kondurmuş ve oradan ayrılmıştı. Şimdi ise uzay istasyonunun çok yukarılarındaki bir benek giderek büyür ve ikindi vaktinin parlak göğünde kara bir leke oluştururken aracının içinde çaresizce oturuyordu. Torpido gözünü açan düğmeye basıp polo gözlüğünü çıkardı. Normalde bu tür gözlükler stratosfer polosu müsabakalarında tek kişilik sürat gemilerinin tuhaf manevralarını seyretmek için kullanılırdı. Ama daha ciddi işler için de kullanılabilirlerdi pekala. Samya'nın gözlüğü yüzüne yerleştirmesiyle birlikte gökyüzünden alçalan nokta minyatür bir gemiye dönüşüverdi. Kıç bölgesindeki yakut kırmızısı parıltı açıkça görülebiliyordu. En azından gemiden çıkarlarken adamı görebilecek, bir bakışta öğrenebileceği kadar şeyi öğrenecek ve daha sonra bir şekilde onunla bir görüşme ayarlayacaktı. Sarkın görüntüsü vize ekranı doldurdu. Tam altlarında pamuk beyazı bulutlar tarafından kısmen gizlenen bir kıta ile yarım bir okyanus uzanıyordu. ''Uzay istasyonunda çok fazla muhafız olmayacak.'' dedi Genroh. Zihninin büyük bir bölümünü ister istemez önündeki kontrollere verdiğini gösteren tek emare sesindeki hafif bir titreşimdi. ''Bunu da ben tavsiye ettim. İnişe geçen gemilerden birine alışılmışın dışında bir ilgi göstermenin Trantor'u uyarabileceğini söyledim. Başarılı olmamızın Trantor'un çok geç olana kadar her şeyden bir haber kalmasına bağlı olduğunu belirttim.'' Neyse boş ver.
Terence karamsarca omuzlarını silkti. Bu neyi değiştirir ki?
Senin için çok şeyi değiştirir. Doğu kapısına en yakın iniş çukurunu kullanacağım. Biz yere iner inmez acil durum çıkışını kullanarak gemiyi terk edeceksin. Çabucak kapıya doğru ilerle ama çok da hızlı hareket etme. Elimde seni uzay istasyonundan kazasız belasız çıkarabilecek veya çıkaramayacak bazı evraklar var. Bir sorunla karşılaştığın takdirde gerekeni yapma işi sende. Geçmişte yaptıklarına bakılırsa bu konuda sana güvenebileceğimi biliyorum. İstasyon kapısının dışında seni büyükelçiliğe götürecek bir araba bekliyor. Hepsi bu.
Peki ya sen?
Sarkın görüntüsü göz kamaştırıcı kahverengilerden, yeşillerden, mavilerden ve bulut beyazından oluşan büyük ve şekilsiz bir küre olmayı bırakıp yavaşça daha canlı bir şeye, nehir çatlakları ve dağ kırışıklıklarıyla dolu bir yüzeye dönüşüyordu. Genro'nun tebessümü soğuk ve neşesizdi. Sen sadece kendini kurtarmaya odaklan. Kaçtığını keşfettiklerinde bir hain olduğuma hükmedip beni vurabilirler. Ama tamamen çaresiz ve fiziksel açıdan seni durduramayacak bir halde bulunursam, sadece rütbemi düşürüp beni aptalın teki olarak görebilirler. Sanırım ikincisi daha makbul. O yüzden gemiden inmeden önce nöronik kamçımla bana vurmanı isteyeceğim senden.
Nöronik kamçı acısının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun?
Oldukça. Şakaklarında küçük ter taneleri belirdi. Sonrasında seni öldürmeyeceğimi nereden biliyorsun peki? Sonuçta ben bir toprak efendisi katiliyim, biliyorsun.
Biliyorum ama beni öldürmek işine yaramaz. Sadece vakit kaybı olur. Daha büyük riskler almışlığım da vardır.
Sark'ın vize ekrandaki görüntüsü büyüyüp genişliyor, sınırları görüş açılarının dışına taşıyor, merkezi giderek yaklaşıyor ve ortaya yeni detaylar çıkıyordu. Bir Sark şehrini andıran gökkuşağına benzer bir şey görülür oldu.
Umarım, dedi Genro, kendi başının çaresine bakmak gibi bir niyetin yoktur. Sark buna uygun bir yer değil. Ya Trantor'un tarafında yer alırsın ya da toprak efendilerinin, unutma.
O şey gerçekten de bir şehirdi. Dış kenarlarındaki kahverengi yeşil yamalar büyüyüp genişledi ve altlarında bir uzay istasyonu belirdi. Sonra da onlara doğru yavaşça yükselmeye başladı.
Şayet önümüzdeki bir saat içerisinde Trantor'a teslim olmazsan, toprak efendileri gün sonu ölmeden seni ele geçirecektir.
Trantor'un sana ne yapacağını garanti edemem. Fakat Sark'ın ne yapacağını kesin olarak söyleyebilirim. Terence daha önce devlet dairelerinde çalıştığından Sark'ın bir toprak efendisi katiline ne yapacağını gayet iyi biliyordu. Uzay istasyonunun vize ekrandaki görüntüsü sabitleşti ama Genro artık ona bakmıyordu. Kontrolleri devralıp itici ışınları aşağı çevirdi. Gemi yerden 1,5 kilometre yukarıda yavaşça döndü ve kuyruk bölgesi yere değecek şekilde inişe geçti. Motorlar çukurun 30 metre kadar yukarısında gümbürdedi. Terence hidrolik yayların üzerinde sarsıldıklarını hissedebiliyordu. Oturduğu yerde başı dönmeye başladı.
''Kamçıyı al,'' dedi Genro. ''Çabuk, her saniye önemli. Acil çıkış kapısı arkandan kapanacak. Ana kapıyı neden açmadığımı anlamaları 5, içeri girmeleri 5, seni bulmaları da bir 5 dakika daha alır.'' Yani uzay istasyonunu terk edip arabaya binmek için 15 dakikan var.
Sarsıntılar kesildi. Bunu takip eden yoğun sessizlik Terence'a gezegene iniş yaptıklarını gösteriyordu. Değişen diamanyetik alanlar devreye girdi. Yat görkemli bir şekilde yavaşça yana yattı.
Şimdi, dedi Genro, üniforması terden sırılsıklam olmuştu.
Hala başı dönen, gözleri odaklanmayı reddeden Terence nöronik kamçıyı havaya kaldırdı.
Terence, Sark sonbaharının hafif ısırığını hissetti.
Bir zamanlar bu sert iklimli gezegende uzun yıllar boyunca yaşamış, Florina'nın sonsuz haziranını neredeyse unutmuştu. Şimdi de devlet dairelerinde geçirdiği günlere dair anıları sanki toprak efendilerinin gezegenini hiç terk etmemişçesine geri dönüyordu. Lakin artık bir kanun kaçağıydı ve işlenebilecek en büyük suçtan, bir toprak efendisini öldürmekten aranıyordu. Adımlarını şiddetli kalp atışlarıyla uyumlu bir şekilde atarak ilerledi. Gemi artık geride kalmıştı. İçinde kamçının acısıyla dona kalan Genro da öyle. Basınç odasının dış kapısı arkasından sessizce kapanmıştı ve Terence şimdi taş döşeli geniş yolda ilerliyordu. Etrafı işçiler ve mekaniklerle doluydu. Hepsi kendi işine bakıyor, kendi sorunlarıyla ilgileniyordu. Terence'ın yüzüne bile bakmadılar. Bunun için bir sebepleri yoktu. Gemiden çıktığını gören biri olmuş muydu acaba?
Kendi kendisine kimsenin görmediğini söyledi, yoksa çoktan peşine takılırlardı. Şapkası da hafifçe dokundu. Hala yüzünü kulaklarına kadar örtüyordu ve üstündeki küçük madalyon elde pürüzsüz bir his bırakıyordu. Genro onu bu sayede tanıyacaklarını söylemişti. Trantorlu adamlar güneşin altında ışıl ışıl parlayan bu madalyonu görebilmek için gözlerini açık tutacaktı. Onu çıkarıp atabilir, kendi yoluna gidebilir, başka bir gemiye binebilirdi, belki Sark'tan da ayrılabilirdi, belki kaçabilirdi, belki. Çok fazla belki vardı. Yüreğinin derinliklerinde artık sona ulaştığını biliyordu ve tıpkı Genro'nun da dediği gibi ya Trantor'un yanında yer alacaktı ya da Sark'ın. Trantor'dan hem korkuyor hem de nefret ediyordu. Fakat hiçbir koşul altında Sark'ın tarafını tutmaması gerektiğini de biliyordu. ''Sen, hey sen!'' Terence olduğu yerde dona kaldı. Buz gibi bir panikle etrafına bakındı. Çıkış kapısı 100 adım ötedeydi. Eğer koşarsa... Ama koşan birinin dışarı çıkmasına müsaade etmezlerdi. Buna cesaret edemezdi, koşmamalıydı. Genç bir kadın Terence'ın Sark'ta geçirdiği 15 yıl boyunca bile görmediği türden bir arabanın açık camından kendisine bakıyordu. Araç metal renginde parlıyor, yarı saydam elmasları ışık saçıyordu. ''Buraya gel'' dedi kadın. Terence'ın bacakları onu yavaşça arabaya doğru taşıdı. Genro, Trantor aracının istasyonun dışında bekleyeceğini söylemişti değil mi? Böyle bir iş için bir kadını gönderirler miydi peki? Daha doğrusu bir kızı, esmer güzel yüzlü bir kızı. ''Az önce iniş yapan gemiyle geldin değil mi?'' Terence sessiz kaldı. Kız sabırsızlandı. ''Hadi ama gemiden çıktığını gördüm.'' Bir parmağıyla polo gözlüğüne dokundu. Kentli buna benzer gözlükleri daha önce de görmüştü. ''Evet, evet.'' diye geveledi. ''O zaman arabaya bin.'' Kapıyı onun için açık tuttu. Arabanın içi daha da lükstü. Koltukları yumuşacıktı. Her tarafından yeni araba kokusu yayılıyordu ve kız çok güzeldi. ''Mürettebattan mısın?'' diye sordu kız. ''Beni sınıyor diye düşündü Terence. Kim olduğumu biliyorsun.'' dedi. Bir parmağıyla madalyonu işaret etti. Araba herhangi bir motor sesi çıkarmaksızın geri geri gidip döndü. Kapıya vardıklarında Terence kirt kaplı yumuşak ve serin koltuk kaplamasına iyice gömüldü. Fakat ihtiyatlı olmasını gerektiren bir durum yoktu. ''Bu adam benimle beraber.'' dedi kız buyurgan bir tavırla. ''Ben Fife'lı Samia.'' Ve böylece geçmelerine izin verdiler. Bitkin haldeki Terence'ın kızın ne dediğini işitip anlaması birkaç saniyesini aldı. Koltuğunda gergince ileri kaykıldığı sırada araba çoktan ekspres yolda saatte 160 kilometre hızla ilerlemeye başlamıştı bile. Uzay istasyonundaki işçilerden biri durduğu yerde başını kaldırıp ileri baktı ve yakasına doğru bir şeyler mırıldandı. Ardından arkasındaki binaya girip işine geri döndü. Amiri kaşlarını çatıp tiple yarım saatte bir verdiği bu sigara molaları ile ilgili konuşması gerektiğini aklının bir köşesine not etti. Uzay istasyonunun dışında bekleyen bir yer taşıtının içindeki iki adamdan biri canı sıkılmış bir şekilde... ''Bir kızın kullandığı bir arabaya mı bindi?'' ''Hangi arabaya? Ne kızı?'' dedi. Bir Sarklı gibi giyinmesine rağmen aksanı onun Trantor İmparatorluğu'nun Arcturus gezegenlerinden geldiğini gösteriyordu. Ortağı Vizi haber yayınlarını yakından takip eden bir Sarklıydı. Söz konusu araba kapıdan çıkıp ekspres yolda hız kazanmaya başladığı sırada oturduğu yerde yarı yarıya doğrulup ''Bu Samia Hanım'ın arabası.'' diye bağırdı. ''Bir eşi daha yoktur. Galaksi aşkına şimdi ne yapacağız?'' ''Takip et.'' dedi diğeri kısaca. ''Ama Samia Hanım, benim için bir hiç, senin için de öyle olmalı. Yoksa burada işin ne?'' Arabaları dönüp sadece en hızlı yer taşıtlarının kullanımına açık olan neredeyse boş ve geniş yola çıktı. ''O araca yetişemeyiz.'' diye inledi Sarklı. ''Bizi fark ettiğimiz anda gazı kökler. O araba saatte 400 kilometre hız yapabilir.'' ''Şimdilik 160 ile gidiyor.'' dedi Arcturuslu. ''Güvbak'a gitmiyor, orası kesin.'' diye ekledi bir müddet sonra. ''Fife Sarayı'na da gitmiyor.'' dedi belirli bir sürenin ardından. ''Nereye gittiğini biliyorsam uzayda fıldır fıldır döneyim.'' dedi daha sonra da. ''Birazdan yeniden şehir sınırlarının dışına çıkacak.'' ''Yanındakinin Toprak Efendisi katili olduğunu nereden biliyoruz?'' diye sordu Sarklı.
Bu bizi nöbet yerimizden uzaklaştırmak için yapılmış bir oyun olabilir. Kız bizi ekmeye çalışmıyor. Ayrıca takip edilmek istemeseydi o arabayı böyle kullanmazdı. 3 kilometre öteden bile görülüyor.
Biliyorum ama Fife bizi ayak altından çekmek için kendi kızını göndermez. Bir devriye birliği daha fazla işe yarardı. Belki de arabayı süren hanım değildir.
Birazdan öğreneceğiz adamım. Yavaşlıyorlar. Sollayıp önünü kes.
19. ayrımın sonu. Sayfa 220.